Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Nas karşısında ilk olarak kıyası ileri süren İblis'ti bölümüyle devam ediyoruz. Tanrı nurlarına karşı bu kıyasçıları ileri süren ilk kişi kendini beğenmiş İblis'ti. Dedi ki, ateş topraktan üstündür. Adem kara topraktan, ben ateşten yaratıldım. Şu halde peri asla nispetle mukayese edelim. O zulmettendir, biz aydın nurdan. Tanrı, hayır. Soy sop yok. Zahitlik ve şüpheli şeylerden çekinmek faziletin mihrabıdır. Bu dünya mirası değildir ki nesep sayesinde onu elde edesin. Bu can mirasıdır. Hatta peygamberlerin mirası. Bunun varisi şüpheli şeylerden sakınan müminlerin canıdır. Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oldu, Nuh peygamberin oğlu yolunu şaşıranlardan. Topraktan yaratılan ay gibi nurlandı. Ateşten yaratılan yüzünü kapkara etti, defol dedi. Bu kıyaslar, bu araştırmalar... Bulutlu günde yahut geceleyin kıbleyi bulmak içindir. Fakat güneş doğmuş, Kabe'de karşındayken bu kıyası, bu araştırmayı bırak arama. Kıyas yüzünden Kabe'yi görmezlikten gelme. Doğruyu Allah daha iyi bilir.
Evet, Sümeyra Hanım, şimdi bu bölümde Mevlana Hazretleri bize ilk kurgulamanın yapıcısının iblis olduğunu söylüyor. Burada bilmeyen, anlamını bilmeyenler için söylüyorum. Nas karşısında dediği şey... Nas dediğimiz bizim ilahiyat dilinde Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hazreti Peygamber'e ait olduğu kesin olarak bilinen sözlere biz Nas diyoruz. Ve bir hususta Nas varsa, yani ayet-i kerime varsa ya da Hazreti Peygamber'in kesin bir sözü varsa orada müminler ne yapmazlar? Akıl yürütmezler, laf söyletmezler. Çünkü en doğru aklın yürütücüsü ve en doğru aklın sahibi Allah ve Resulüdür. Müminler de bunlara uyarlar. Bunu da ifade ederek başlamış olan. Bir önceki bölümde bir hasta ziyaretine giden sağırdan bahsediyordu. Orada dikkat edilecek husus şuydu. Sağır kendince bir takım kurgularda bulunuyordu ve hastanın karşısına gittiğinde, hastanın ziyaretine gittiğinde diyalog, yani aralarındaki konuşma hiç de komşunun tasarladığı gibi, kurguladığı gibi gitmiyordu. Ve hakikaten insan hayatı da böyledir. Hiç de tasarladığımız gibi, kurguladığımız gibi gitmez. Kendimizce doğru olduğunu zannettiğimiz yolların mutlak doğru olduğuna inansak bile aslında bunun böyle olmayacağını bilmemiz gerek. İşte Mevlana Hazretleri bize burada bunu anlatmaya çalışıyor ve diyor ki Tanrı nurları karşısında, yani Allah'ın ayetleri karşısında bu kıyasları ilk ileri süren kişi kendini beğenmiş iblisti. Bu hakikaten önemli bir şeydir. Ve İblis diyordu ki ben Adem'den üstünüm, beni ateşten, onu topraktan yarattın diyordu. Ve kendince şöyle bir sonuca vardı, akıl yürütmeye varıyordu. Ateş topraktan üstündür diyordu. Ve buradan hareket ederek de kendisinin Adem'den üstün olduğunu, bu yüzden de ona secde etmeyeceğini düşünüyordu. Şimdi burada şeyi hatırlayacak olursak Saf suresi 73. ve 77. ayet-i kerimelerinde bu mevzuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Melekler hep birlikte secde ettiler. Ancak iblis secde etmedi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allah dedi ki ey iblis, iki elim ile yarattığım şeye secde etmekten seni ne alıkoydu? Kibirlendin mi yoksa yücelerden mi oldun? Dedi ki ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah öyleyse çık oradan, sen kovuldun. Şimdi kendince bir akıl yürütme yapıyor ve doğru olduğuna kanaat getiriyor. Halbuki ateşin topraktan üstün olduğuna dair bir delili yok. Bunun böyle olduğunu nereden biliyorum? Ama kendisi açısından bakıldığı zaman doğru bir şey olarak görüyor. Biz eğer bakalım, biz de şöyle bir kıyas yapalım, basit bir kıyas yapalım. Normal şartlarda ateş evet topraktan bitmiş varlıkları yakabilir. Ağaçları, odunları, çimleri yakabilir ama ateşin üzerine toprak septiğiniz zaman ateşi söndürüverir. Yani ateşi söndürme bakımından demek ki o zaman aslında toprak ateşten üstün demektir. Biz hangi bakımdan, hangi veçeden baktığınıza bağlı olarak değişebilir. Burada Mevlana Hazretleri bize İslam'ın şu öğretisini anlatmaya çalışıyor ve gayret gösteriyor. Diyor ki, kendinizce doğru bildiğiniz şeylerle hareket etmeyin. Onları Allah'ın ayetlerine vurarak yaşayın. Yani o doğruların Allah'ın gösterdiği istikamette olup olmadığını gözden geçirerek hareket edin. Çünkü mutlak doğruyu bilen yaratıcıdır. Biz her hadisenin ve her eşyanın iç yüzünü kesin olarak bilemeyiz. Evet, bildiklerimiz vardır. O bildiklerimizi de inkar etmemek gerekir ama hepsinin mutlak hakikatini bilmemiz söz konusu değil. Çünkü insan yaratılmış bir varlıktır ve yaratılmış varlık olduğu için de bütün eşyanın ve hadisenin mutlak özünü bilme imkanımız yoktur. O zaman hepsini doğru olarak bilme imkanına sahip olan Allah'a ve onun göndermiş olduğu peygambere ve peygamberlere üstünlük vermemiz gerekiyor. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu da söylüyor. Bunu şunun için anlatıyor. Çünkü İslam dünyasında Müslüman olmuşlar arasında da bunlar tartışıyorlar. Yani tartışılıyor bu hususlar. İşte bir kısmı sadece aklın delil olduğunu söylüyorlar. Bir kısmı evet akıl doğruya götürür insanı ama akıldan da üstün kalp dediğimiz başka bir hakikat vardır. Ve onun da fevkinde Allah'ın ayetleri vardır tarzında tartışmalar var. İşte bu tartışmalardan hareket ederek Mevlana Hazretleri kendi kurgularımızın, kendi mantık ve kıyasımızın mutlak doğruya götürmediğini bize ispat etmek için ilk bu işi yapanın da İblis olduğunu söylüyor. Hatırlayacaksınız, burada bir daha tekrar ederim. Aslında İblis Allah katında meleklerin de fevkinde olan birisiydi. Onlara da işte hocalık yapan ya da amilik yapan pozisyondaydı. Ne zaman ki gururlanıp ve kibirlendiğini Allah fark ettiğinde ona ne yapıyor? Ondan üstün olmak üzere secde etmesini istediği Adem'i yaratıyor. Ve o zamana kadar ki adı Azazil. İzzetlilerin izzetlisi ismi. Daha sonra Adem yaratıldığında ve ona secde etmesi istendiğinde artık eski makamında olmayacağını, makamını kaybedeceğini anladığında adı İblis'e dönüşüyor. Ümidini yitirmiş demektir. Yani artık eskisi gibi gözde olmayacak. Allah'ın meleklerden üstün koyduğu makamda bulunmayacak. Onun fevkinde yerine başka birisinin geldiğini biliyor ve İblis ismini alıyor, lakabını alıyor ki okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde bu söyleniyor. Ve daha sonra da bununla da yetinmeyerek kendisi yoldan çıktığı gibi başkalarını da yoldan çıkarmaya gayret gösteriyor ki o zaman da şeytanlaşmış oluyor. Yani şeytan yoldan çıkmakla kalmayıp başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışan insan, adam anlamına gelen bir şey. Dolayısıyla bize de aslında Mevlana Hazretleri şunu da söylüyor. Dikkat edin, eğer kendi kurgularınızın ve kendi doğrularınızın sürekli peşinden giderseniz ve kendi aklınızın, kendi doğrularınızın mutlaka en üstün olduğunu düşünürseniz İblis de aynı istikamete gidebilirsiniz, aynı sonuca varabilirsiniz. Bu yüzden ne yaptığınız ibadetlere ne de ilminize fazlaca güvenmeyin. Çünkü onların doğruluğu ancak Allah'ın teyit etmesi halinde doğrudur diye bize de yol göstermiş oluyor. Yine burada başka bir şey daha söylüyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki, İblis'in dilinden Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür, o zaman parçayı bütüne kıyas edelim. Eğer ateş topraktan üstünse ben de Adem'den üstünüm diyor. Ve Mevlana Hazretleri burada şöyle söylüyor Allah'ın dilinden. Tanrı dedi ki, hayır, soy sop yok. Zahitlik ve şüpheli şeylerden çekinmek faziletin mihrabıdır dedi diyor. Şimdi bize bir şey daha anlatıyor. Burada aslında İblis'in mantığına baktığınız zaman kendisini ateşe nispet ederek üstünlük iddia ediyor. Halbuki bir varlığın üstün olması kendisinden nispet ettiği varlıkla alakalı değildir. İnsan açısından baktığımız zaman her insan kendi fiillerinden sorumludur. Mesela diyelim ki babamız çok muttaki bir adamdır. Babamız ve annemiz çok muttaki adamdır. Allah'ın dinde de itibarlı birisidir. Ama biz kendimiz suç işleyen, kötülük yapan, işte içki içen, kumar oynayan, hırsızlık yapan, başka insanlara kötülük yapan bir insan olduğumuzu varsayalım. Soyumuz ve sopumuzdan hareket ederek bizim de iyi insan olduğumuz sonucu ne yapmaz? Çıkmaz. Dolayısıyla akıl yürütme de böyledir. Kendimizi akla nispet etsek bile, aklın bizatihi kendisi Allah katında itibarlı bir şey olması, bizim aklımızın da itibarlı olması anlamına gelmez. Çünkü biz kötü bir akıl yürütme de yapabiliriz, iyi bir akıl yürütme de yapabiliriz. Mevlana Hazretleri bize burada diyor ki işte soy soyup yok. Yani herkes kendi fiilinden sorumludur ve kendi fiilimizden sorumlu olduğumuza göre de o zaman asıl olan şey insanların sorumluluklarıdır. Bu anlamda baktığımız zaman iki ayet-i kerimeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar Müminin Suresi 101 ile 102. ayet-i kerimeleri, bir de Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimesidir. Bunları da okuyuverim. Yani Mevlana Hazretleri bu ayetlerden aldığı bilgiyle, düşünceyle bu sözü söylüyor. Diyor ki, sura üfürüldüğü gün soy sop payda vermez. Zaten bundan sorulmazlar. Kimin iyi amelleri ağır basarsa o işte felaha eren onlardır diyor bu ayet-i kerimede. Demek ki bu ayet-i kerimeden hareket ederek Mevlana diyor ki iyilik ve kötülük soy ve sopla ilgili olan şey değildir. Herkesin kendi fiilleriyle, amelleriyle ilgili bir şeydir. Zaten kıyamet günü de kimin soyundan geldiği, kimin sopundan geldiği insanlara sorulmayacak. Filanca iyi insanın soyundan gelmiş olmak sizi asla kurtuluşa ne yapmayacaktır? Erdirmeyecektir. Sizi kurtuluşa ve felaha erdirecek şey kendi amelleriniz ve kendi fiillerinizdir. Kendi doğru dürüst akıl erdirmelerinizdir. Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimesinde ise şöyle buyuruyor. Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye de kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. İşte Mevlana Hazretleri bu beytte Tanrı hayır soy sop yok, zahitlik ve şüpheli şeylerden çekinmek faziletin mihrabıdır derken bu ayet-i kerimeye de aynı zamanda atıfta bulunmuş oluyor ki hakikaten insanoğlu şunu bilecek. Yeryüzüne tek olarak gelmiştir, tek olarak yaratılmıştır ve Allah'ın huzuruna da tek olarak çıkacaktır ve Allah'ın huzuruna kendi fiillerimizle çıkacağız. Biz anamızın, babamızın ya da hanımımızın ya da çocuğumuzun fiilleriyle çıkmayacağız. Onların fiilleriyle çıkacak olsak bu bir avantajdır. Onların iyi fiillerinden istifade ederiz ama böyle bir imkan maalesef yok. Her insan kendi yaptıklarıyla Allah'ın huzuruna çıkacak. Ben filanca soydan geliyorum. Ben işte şu kadar ilim tahsil ettim. Hatta burada görüldüğü gibi yani ilk beytte söylendiği gibi İblis de çok bilgili adamdı. Bilgili bir varlıktı ve aklı da çok iyi çalışan birisiydi. Kendi ilmimiz ve aklımız bile aslında doğru yolda değilse bizim fiillerimiz ve amellerimiz o bile bizi kurtuluşa ne yapmıyor, erdirmiyor. Zaten dünyada da böyle yani eğer sadece çok zeki, nice çok zeki insanlar var ki, anlayışı ve kabiliyeti çok yüksek nice insanlar var ki, kötülük yaptıkları için toplum nezdinde bile itibarlarını kaybediyorlar ve yitiriyorlar. Yine burada, bu dünya mirası değildir ki nesep sayesinde onu elde edesin. Bu can mirasıdır diyor Mevlana Hazretleri. Bir şeye de vurgu yapıyor. Hakikaten İslam'da da böyledir. Yani dünya mirası, mal mülk soya dayanıyor. Mesela işte babanız, anneniz öldüğü zaman onun mirasında ne yapıyorsunuz? Siz faydalanıyorsunuz. Ama can mirası söz konusu edildiğinde, Allah'ın huzuruna varmak söz konusu edildiğinde bu mirastan faydalanmak gibi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla burada bir şeyi de aslında söylüyor Mevlana Hazretleri ki bu İslam tasavvufunda bazı tarikatlarda problem de olmuş. Şeyh Hazretlerinden sonra gelen şeyin yerine geçen şeyhin de soy soptan geçmediğini de Mevlana Hazretleri burada söylemiş oluyor aslında o zamanda. Bu anlamda baktığınız zaman Mevlana Hazretleri kendi çocuğu da ne yapmıyor? Postnişin olmuyor. O Mevlana Hazretleri'nin vefatından sonra onun yerine başkası, yani oğlundan başkası postnişin oluyor. Yani posta o oturuyor, şeyhlik makamına oturuyor. Ve Mevlana Hazretleri mutasavvıfların ileri gelenlerinden olduğu için bunu da söylüyor. Günümüzde bakıyoruz hakikaten bazı şeylere, tarikatlara bakıyoruz. Onlar sanki bu babadan oğula geçen bir miras gibiymiş gibi şeyhliği babadan oğula miras bırakıyorlar. Mevlana Hazretleri buna da itiraz etmiş oluyor. Bu beytte onu da dile getirmiş olalım. Yine bir başka şey, hatta peygamberlerin mirası bunun varisi şüpheli şeylerden sakınan müminlerin canıdır diye söylüyor ve bize bir misal veriyor. Diyor ki Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oldu, Nuh'un oğlu yolunu şaşıranlardan. Hakikaten bakıyoruz Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oluyor ve Yermük seferinde de şehit oluyor. Yani Yermük seferinde de şehit oluyor. Babası Hazreti Peygamber'in can düşmanı olmuş olmasına rağmen oğlu İkrim'e Müslüman oluyor ve Hazreti Peygamber'le bir sefere çıkıyor ve burada şehit olarak, ki biz şuna inanıyoruz İslam öğretisine göre, şehit olanlar Allah'ın izniyle mutlak anlamda cennette olacaklardır. Çünkü onlar canlarını din uğruna feda etmişlerdir ki feda edilebilecek en yüce şeyi de feda etmişlerdir. İşte böyle bir durumdan söz ediyor. Hazreti Peygamber'in amcasına bakalım, o da Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen birisidir. Biraz önce okuduk Leheb suresinde. Hazreti Peygamber'in öz amcası Müslüman olmuyor ve Müslüman olmamakla kalmadığı gibi Hazreti Peygamber'in tebliğini boşa çıkarmak maksadıyla onun gidip din anlattığı herkesi sonradan peşinden giderek ya siz benim yeğenime bakmayın, o işte kafayı yedi, o cinlendi, o yoldan çıktı, o sapıttı diyerek de insanları dinden uzaklaştırmaya gayret gösteriyor peygamberin öz amcası olmasına rağmen. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ona ne diyor? Alev babası lakabını takıyor. Ebu Leheb alev babası demektir. Hanımı da ateş taşıyacaktır. Yani ateşin içerisinde sırtındaki iple odun taşıyacaktır diye ki hanımı da aynı zamanda ona destek veriyor bu anlamda. İşte buradan hareket ederek şunu söyleyebiliriz. Yani netice itibariyle bu şey Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi din işi soyla sopla devam eden bir iş değildir. Allah'ın karşısında insanların kendilerini sorumlu addetmeleri, sorumlu görmeleri onların kendi iç dünyalarıyla ve tercihleriyle ilgilidir. Soyla sopla ilgisi olan hususlar değildir. Biraz önce Mevlana Hazretleri söylemişti. Nuh peygamberin oğlu da inkarcılardan oluyor. Ve aslında çok önemli bir şeydir. Gençler bakımından da çok önemli bir misaldir bu Nuh'un oğlu. Nuh Aleyhisselam oğlunu gemiye binmeye davet ettiğinde o diyor ki ben bir dağa çıkarım. Nuh kendisine diyor ki oğlum bugün suyun yutmadığı hiçbir dağ kalmayacaktır dediğinde o diyor ki en yüksek dağa çıkarım. Şimdi gençler kendi hakikaten gençler kesin inançlar oluyorlar. Ve başkasının öğretisinden de aslında etkileniyorlar. Yani bu rahmetli babam derdi ben bir hususta babamla tartışmaya girdiğimde babamın aslında yaşı itibariyle sahip olduğu hikmeti anlayacak çapta olmadığımız için onun sözlerine ve görüşlerine itiraz ediyor. Kendi cahil zihnimizde doğru olan bir şeyin peşine düşüyorduk ve babam hep bana şunu söylüyordu. Oğlum sen dersini almışsın, ezber yapıyorsun derdi. Hakikaten gençlerde böyle bir şey var. Ben öğretmen olarak da bunu görüyorum sık sık kendi öğrencilerimde. Onlar daha çok zamanında ne yaygınsa, hangi kafa yapısı yaygınsa, hangi mantalite yaygınsa onu mutlak doğru kabul ediyorlar ve onun peşinden gidiyorlar. Adeta dersini almış oluyorlar ama dersi başkasından alıyorlar. Yani biz dersi her zaman peygamberlerden almayız. İnsanlar her zaman peygamberden ders almazlar. Şeytanlardan da ders alanlar ya da toplumun kötülük tarafından ders alanlar da vardır. Yine burada üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi Mevlana Hazretleri'nin şu cümlesi. Topraktan yaratılan ay gibi nurlandı, ateşten yaratılan yüzünü kapkara etti. Hakikaten bakıyorsunuz şimdi bir zalimden bir alim doğabiliyor, bir alimden de bir zalim doğabiliyor. Bununla işte Kur'an-ı Kerim'de misalleri de vardır ve bu topraktan yaratılan da böyle. Şimdi topraktan yaratılana bakınız, bir bahar geldiğindeki önümüzde yavaş yavaş gelecek inşallah. Bahar geldiğinde bir dağın eteğine gidin, orada nice binbir çeşit çiçek vardır ve nice güzel şeyler vardır. Capcanlıdır, dipdiridir, insan ona bakmaya bile kıyamaz. Ama ateşi yaktıktan sonra ateş canlı gibi durur da yakıp bittikten sonra geriye kapkara bir kül kalır. Hangisi daha güzeldir? Topraktan olan insanın gönlüne ferahlık verir ama ateşin yanmasından sonra geriye kalan ise kapkara bir küldür ve kapkara bir şeydir. Özellikle bu yangınların olduğu yerlere dikkat ederseniz duvarlara böyle kapkara is yapışır bacalara baktığınızda. O yüzden bir şeyin kendisinin iyi olması onun ortaya çıkaracağı şeyin de iyi olması anlamına gelmez. Dolayısıyla bizim şunu bilmemiz lazım. İnsan söz konusu edildiğinde herkes kendi fiillerine bakacak ve kendi fiillerinin iyiliğe doğru olması gerektiğini söyleyecek. Mevlana Hazretleri bu akılla ilgili ortada son söz şunu söylüyor. Diyor ki bu kıyaslar, bu araştırmalar bulutlu günde yahut geceleyin kıbleyi bulmak içindir. Evet, insan aklını kullanacak. Bakın şimdi İslam düşüncesinde aslında insanın bütün fiillerini belirleyen 3 unsur vardır. Yani bizim bilgi sahibi olmamızı sağlayan 3 unsur var. Bunlardan birincisi duyu organlarıdır. 5 duyu olarak söyledik. Daha önceki derslerimizde anlattık ama burada bir kere daha tekrar etmek gerekiyor yeri geldiği için. Birisi duyu organları. Biz bununla duyarız. İkincisi aklımız. Bununla da biz doğru bilgi elde ederiz. Duyu organlarıyla da bilgi ederiz. Ve nihayet üçüncüsü batılıların sezgi dediği, batılı filozofların sezgi dediği, bizim kalp dediğimiz his diye ifade edilen başka bir kavrama ve anlama daha vardır ki bunlar üçü birlikte insanda vardır ve bunların üçüyle birlikte insan doğruyu kavrayabilir, anlayabilir. Ama burada yukarıdan aşağı bir hiyerarşik sıralama yapmak istediğimiz zaman, hiyerarşik doğruyu kavrama bakımından hiyerarşik sıralama yapacağımız zaman en alta duyu organlarını koyarız. Yani bu 5 duyumuzu koyarız. Onun üstünde akıl vardır daha doğru kavram. Onun üstünde his dediğimiz ya da Kur'an-ı Kerim'in fuat dediği, bizim mutasavvıflarımızın ve alimlerimizin bir kısmının kalp dediği şey vardır. Bu sıralamayı göz önünde bulundurarak yapmalıyız. Ve buradaki akıl orta yerde bulunur. Hakikaten bu Mevlana'nın dediği gibi bizim bir şeyden, bir doğrudan hareket ederek ikinci bir doğruyu bulmamıza sebep olacak bir yerde kullanılmadır. En üst seviyeyi verdiğiniz zaman, ki zaman zaman bunu yapanlar da vardır, bu defa kendi aklının en doğru olduğunu zannediyorlar ve işte orada yanılgının başlangıcı oluyor. Halbuki gerçek ve mutlak bilgi Allah indinde olandır. Biz ancak oradan hareket ederek buraya doğru gideriz. Ve nihayet son söz olarak da diyor ki, kıyas yüzünden Kabe'yi görmezlikten gelme, doğruyu Allah daha iyi bilir. Yani Kabe açıkken, ya ben bir hesap edeyim bakalım şimdi bu modern bilime göre Kabe nereye düşüyordu diye hesap yapmaz da gerek kalmaz. Çünkü apaçık orta yerdir dedir. Ona bakarak bizim doğru yolda, doğru istikamette namaz kılmamız da kolayca sağlanabilir.
Tanrı kuşundan bir ötüş duyunca, ders beller gibi yalnız zahirini beller, hatrında tutarsın. Sonra da kendinden kıyaslar yapar, hayalin ta kendisini hakikat sanırsın. Abdalların nice ıstılahları vardır ki, sözlerin o manalardan haberi yoktur. Sen kuş dilini yalnız ses bakımından öğrendin, yüzlerce kıyas ateşledin. Fakat o hastanın incindiği gibi, senden de gönüller incindi, kederlendi. Halbuki sar, kendi kendini isabet ettiğini sanıp sevincinden sarhoş oldu.
Evet Sümeyye Hanım, Mevlana Hazretleri burada bir hususu daha bizim gündemimize getirmiş oluyor ki o da şudur. Hem İslami ilimlerde hem diğer hususlarda işin zahirine bakmaktır, görünür kısmına bakmaktır. Aslında bunu en güzel anlatabilecek husus şudur. Diyelim ki daha önce karpuz görmemiş bir çocuğa önce karpuzu gösterseniz, çocuk karpuzdan bir haber olsun, ne yapacaktır? Karpuzu şöyle tarif edecektir. Yuvarlak, dışı yeşil ve üzerinde beyaz lekeler olan bir şey olarak tarif edecektir. Karpuz bundan mı ibarettir? Hayır, bundan ibaret değildir. Karpuzu kestiğinizde görürsünüz ki o yeşil tabakanın içerisinde, yeşil dış kabuğun içerisinde bir beyaz bölüm var. Onun da içerisinde kırmızı bir bölüm var. Onun da içerisinde siyah çekirdekler var. O siyah çekirdeklerin içerisinde de beyaz bölümler var. Belki onun da içerisinde bizim görmediğimiz hususlar var. İşte aslında dini anlama ve kavrama bakımından başından beri bir problemle karşı karşıyayız. Sadece İslam düşüncesinde değil, diğer dinlerde de, hatta ideolojilerde de bu böyledir. Yani işin özünü, künhünü anlamadan sadece şekline ve şemayine bakarak bir takım insanlar karar veriyorlar ki onlar aslında hem inançların telef olmasına hem de dünya görüşlerinin telef olmasına sebep oluyorlar. Mevlana Hazretleri diyor ki evet sen ayetleri duyuyorsun, okuyorsun ama sadece kabuklarına bakıyorsun. Onun özüne bakmıyorsun, özünü anlamıyorsun. Zaten bizim müfessirlerimizin bir kısmıyla mutasarrıflarımızın tamamına yakının bize tavsiyesi budur. İşin özüne bakmak lazım, aslını anlamak lazım. Sadece kabuklarıyla yetinmemek lazım. Yani zahir anlamlarıyla, kelime anlamlarıyla yetinmemek lazım ki bu çok önemli bir şeydir. Yüzyıllardır Müslümanları da meşgul eden, başka din mensuplarını da meşgul eden, hatta farklı dünya görüşüne mensup olan insanların da kendi aralarında bir takım hiziplere bölmesine sebep olan bir durumdur bu. O yüzden de bizim buradan faydalanarak şunu anlamamız lazım. Gerek Kur'an ayetlerinin, gerek Hazreti Peygamber'in hayatının özüne vakıf olmak için gayret göstermemiz lazım. İşin özüne peşinde olmamız lazım. Sadece görüntüyle yetinmememiz gerektiğini bilmemiz gerekir.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.